18. Abdülaziz devri hakkında netice. Umumi netice. 15 yıl sürmüş olan Abdülaziz devrinin başlıca olaylarını şu suretle tespit etmek mümkündür. 1. Barışın devamı. 2. Eyaletlerde ayaklanmalar ve isyanlar. 3. Islahat hareketleri ve büyük devletlerin ıslahat işlerine müdahalesi. 4. Hürriyet ve meşrutiyet hareketleri. Barışın devamı. Abdülaziz devri 15 yıllık bir barış devridir. Yakın çağın başlangıcından beri harpsiz geçen tek padişah devridir. Osmanlı Devleti inhitat halinde bulunduğu için yeni fetihlere girişmeyi ve siyasi ihtilaflardan harp bahaneleri çıkarmayı düşünemezdi. Fakat büyük devletler zaafından faydalanarak önceleri görüldüğü gibi ona karşı savaş açabilirdi. Bununla beraber onlar da böyle bir harekete girişmediler. Çünkü İngiltere, Fransa ve Rusya bu devirde Avrupa dışında müstemleke imparatorluklarını genişletmek için meşguldürler. Piemonte ile Prusya da milli birliklerini kurmaya hazırlanıyordu. Avusturya'ya gelince bu iki devletin kendisine müteveccih hareketlerini takip etmek zorundaydı. Dolayısıyla Avrupa büyük devletlerinin de Osmanlı Devleti gibi barışa ihtiyacı vardı. Bundan başka Abdülaziz devrinde Osmanlı İmparatorluğu kapılarını Avrupa sermayesine açmış, Avrupalılara imparatorlukta mülk sahibi olmak hakkını tanımış ve ticaret anlaşmalarıyla onlara büyük menfaatler de sağlamıştır. Bu suretle uzun süren bu barış devri adeta bu menfaatler karşılığında satın alınmış sayılabilir. Ayaklanmalar ve isyanlar. Fakat söz konusu barış devri yalnız devletlerle olan münasebetler yönündendir. İmparatorluğun iç durumu böyle bir barıştan mahrumdur. Hristiyan halkla meskun Osmanlı eyaletlerinde birbirini takip eden ve iç harp manzarası gösteren ayaklanmaların ve isyanların meydana geldiği görülmektedir. Bunların da başlıca amilini Hristiyan halkın Türk-Müslüman hakimiyetinde yaşamak istememesi teşkil eder. Hristiyan halkın Müslüman halka nazaran daha refahlı bir durumda bulunması, daha ziyade tenevvür etmiş olması, Avrupa büyük devletlerinin tahriklerine ve himayelerine mevzu teşkil etmesi, Osmanlı Devleti'ni bu isyanlar karşısında aciz durumda bırakmıştır. Ordular sevk edilmek suretiyle bastırılan isyanların sonunda itaat altına alınan eyaletleri imparatorluk kadrosunda muhafaza etmek için asilere yeni haklar ve imtiyazlar verilmek zarureti hasıl olmuştur. Bu suretle Karadağ'a hukuki ve siyasi bir muhtariyet verildi. Sırbistan'daki kalelerden Türk askeri çekilerek bu kaleler Sırp beyliğine bırakıldı. Eflak ve Boğdan eyaletlerinin Romanya adı altında milli ve meşruti bir birlik kurmalarına muvaffakat edildi. Lübnan ve Girit'e idari haklar ve imtiyazlar bahşedildi. Hersek halkıyla Bulgarlara da bu kabil haklar verildi. Hatta Müslüman halkla meskun olan Mısır'ın veraset fermanı birkaç defa tadil edilerek Mısır Paşası'nın imtiyazları genişletildi ve kendisine Hidiv ünvanı verildi. Bu suretle bütün bu eyaletleri imparatorluğa bağlamakta olan bağlar gevşetildi. Hiç şüphe yok ki Osmanlı hükümeti bu davranışıyla söz konusu eyaletleri zahiren de olsa Osmanlı İmparatorluğu vahdeti içinde muhafaza etmek istiyordu. Fakat onlar imtiyaz ve muhtariyetle iktiza etmek istemiyorlar, milli vahdetlerini tamamlamayı ve müstakil olmayı arzu ediyorlardı. Bu iki zıt arzuyu bağdaştırmak imkansızdı. Dolayısıyla imparatorluğun parçalanması da bir fataliteydi. Islahat hareketleri, garplılaşma hareketleri ve saltanat müessesesi. İmparatorluğu parçalanmak tehlikesinden kurtarmak için tek tedbir garplılaşmaktan ibaretti. İmparatorluğun müesseseleri yıpranmış ve devrini tamamlamıştı. Bu müesseselerle garbın gün geçtikçe artmakta olan baskısına mukavemet edilemeyeceği de anlaşılmış ve garplılaşma vadisinde bir ıslahat başlamıştı. Fakat yapılan ıslahat perakende ve sathi idi. Halbuki garp bir bütündü ve bir medeniyet olarak ifade ediliyordu. Onu bütünüyle iktibas etmemek halinde imparatorluğun daha da buhranlı bir duruma gireceği tabiiydi. Nitekim de öyle oldu. Devletin hukuki bünyesinin garplılaşması lüzumu Gülhane hattının ilan edilmesiyle ifade edilmiştir. Islahat fermanı da bu ifadeyi teyit etmişti. Fakat bu iki vesika tebaanın sadece şahsi haklarla siyasi haklarına dair bir takım hükümler ihtiva ediyordu. Fakat padişahın salahiyet ve mesuliyetlerine ve hükümetin murakabesine dair hiçbir müeyyide sevk etmiyordu. Bu ise şahsi ve keyfi bir idareye daima açık kapı bırakmaktaydı. Bir padişahı veya onun güvenliğine sahip bir sadrazamı böyle bir idareden alıkoyacak kuvvet neydi? Osmanlı devlet adamlarına göre böyle bir kuvvet vardı, adı da şeriattı. Fakat şeriat, dini bir anayasadan başka bir şey değildi. Zaten o da iki taraflı keskin bir kılıç gibi kullanılmış ve hayırdan çok şerre alet olmuştu. İmparatorlukta yapılmak istenen ıslahat hamleleri hep şeriat adına durdurulmamış mıydı? Gerçi Gülhane Hattı Hümayun'un ilanından beri batıdan iktibas edilen kanunlarla şeriat artık ikinci plana atılmış görünüyordu. Fakat bu ikinci planda da devlet işlerinin sevk ve idaresinde müessir olmakta devam ediyordu. Abdülaziz ve devrinin ilk kısmında 1861-1871 sadaret mevkiine getirdiği Ali ve Fuat Paşalar koyu dindar ve mutaassıp kimseler değildiler. Fakat imparatorluğun idaresi için onlar da mütaassıp halkı idare etmek için şeriatı lüzumlu görüyorlardı. Devlete yeni bir hukuki bünye kazandırılması için yukarıda söz konusu vesikalara bir yenisini eklememiş olmaları bu sebepledir. Yine bu sebepledir ki Abdülaziz devrinde de Osmanlı İmparatorluğu'nun mukadderatı padişahın şahsi meziyetlerine ve iradesine tabi kalmıştır. Ali, Fuat, Mithat ve Rüştü Paşalar bu iradeye karşı Babali'nin istiklalini korumak için gayret sarf ettiler. Fakat bu gayret hukuki müeyyidelere dayanmak suretiyle değil, şahsi meziyetlere ve siyasi kombinozanlara bağlı kaldı. Nitekim Abdülaziz, Mahmud Nedim Paşa'yı sadrazamlığa getirince şahsi, keyfi ve müstebit bir idare tesis etmekte tereddüt göstermedi. Bu idare de tahttan uzaklaştırılmasına mal oldu. Mülki taksimat ve mülki idare. Abdülaziz devrinde saltanat hukukunda kayda değer bir değişiklik olmamakla beraber diğer müesseselerde garplılaşma hareketinin devam ettiği görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu tarihi gelişmeleri farklı olan ve ihtiva ettikleri halk topluluklarıyla birbirine benzemeyen eyaletleri içine alıyordu. Bu eyaletler halkları bir millet topluluğu değil bir cemaatler müzesi teşkil ediyorlardı. Abdülaziz devrinde millet kelimesi henüz kullanılmaya başlamıştı. Fakat onu kullananlar din topluluklarını ifade etmek için kullanıyorlardı. Din cemaatleri arasında hisse müstenit herhangi bir bağ yoktu. Birbirlerini tanımıyorlar ve hatta sevmiyorlardı. Cemaatlerin her birinde bile çeşitli gelenekler hüküm sürüyordu. Bu karakterde ve çok geniş hudutlar içinde yaşayan bir halk için prototip bir mülki idare kurmak güçtü ve hatta imkansızdı. Bununla beraber daha Abdülmecid devrinde Mustafa Reşit Paşa tarafından mülki taksimat ve idare alanında Fransa'dan mülhem olunarak değişiklikler yapılmaya başlanmıştı. Fransa milli bir devletti. İmparatorluğunda ana vatanının mülki idaresinden tamamen farklı bir idare takip ediliyordu. İngiltere ve hatta Rusya'da öyle hareket ediyorlardı. Osmanlı Devleti ise imparatorluğunda ana vatan mefhumuyla ona tabi bir takım bölgeler kabul etmemiş bulunduğu için imparatorluğun bütünü için yeknesak bir mülki idare sistemi kurmaya teşebbüs ediyordu. Abdülaziz devrinde hükümeti böyle bir teşebbüse sürükleyen başlıca amil, büyük devletlerin Hristiyan tebaa lehinde yaptıkları müdahaleler oldu. Bu devletlere göre Hristiyan tebaa, mülki idareye iştirak ettirilmediği için zulüm görmekte ve imparatorluktan ayrılma temayülleri göstermekteydi. Hristiyan tebaanın ayrılma temayülünde olduğu bir hakikatti. Fakat kötü idare edildiğine gelince bu Hristiyan halka münhasır bir keyfiyet değildi. Hristiyanlar kadar Türk ve Müslüman halk da kötü idareden müteessir ve mutazarrır idi. Kaldı ki Anadolu'da ve Rumeli'de bile öyle eyaletler ve sancaklar vardı ki hükümetin nüfuzu tam manasıyla teessüs etmemişti. Bosna ve Hersek'te ve Kozan'da bir nevi mahalli derebeylik idaresi hüküm sürmekteydi ve buraları imparatorluğa asker bile vermemekteydi. Bu yerler kendi hallerinde bırakıldığı takdirde büyük devletlerin onları istiklal için değilse bile muhtariyet için hükümete karşı mücadeleye teşvik edebilirlerdi. İşte bu sebepledir ki Babali uzun tetkiklere lüzum görmeden ve daha çok politik düşüncelerle imparatorluğun mülki taksimatını büyük eyaletler ve sancaklar teşkil etmek suretiyle değiştirdi. Ve evvela Tuna vilayetinden başlamak üzere yeni bir mülki idare tatbik etmeye girişti. Bu idarenin ruhu, merkezin otorite ve nüfuzunu tesis etmek, vilayet meclisleri vasıtasıyla halkı idareye iştirak ettirmek ve halkın refahını artırmak gibi esaslı noktalara inhisar ediyordu. Bu maksatla yapılan mülki ıslahatın muvaffak olması için her şeyden önce muktedir vali ve memurlara ihtiyaç vardı. Bundan başka halkın da bir dereceye kadar siyasi terbiyeye sahip bulunması gerekiyordu. Halbuki istenilen evsafta ne memur ne de halk vardı. Mithat Paşa'nın Tuna ve Bağdat vilayetlerindeki başarılı idaresi şahsi meziyetlerinin bir neticesidir ve bir istisna teşkil eder. Vilayetlerde konsoloslar ve mütegallibe sınıfı vilayet otoritesinin yerleşmesine mukavemet ettiği için kağıt üzerinde makul ve mantıki görünen tedbirleri gereği gibi tatbik etmeye imkan yoktu ve olamazdı. Adalet. Abdülmecit devrinde adalet sisteminde başlamış olan istihale Abdülaziz devrinde devam etmiştir. Bu istihalenin karakteri şeriat mahkemelerinin sahalarının daraltılmasına, bu mahkemelerin dışında cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin, bütün tebaaya şumulü olan nizamiye mahkemeleri adıyla bir yargı sisteminin kurulmasına ve halkın temsilciler seçmek suretiyle bu mahkemelerde temsil edilmesi gibi önemli hususlar teşkil eder. Avrupa usulünde kurulan bu yeni yargı sisteminin ilk kademesini kaza merkezlerinde deavi meclisleri, sancak merkezlerinde temyiz-i hukuk mahkemeleri, vilayet merkezlerinde divan-ı temyiz mahkemeleri teşkil ediyordu. Bütün bu mahkemelerin üstünde de Mahkeme-i Nizamiye ve Mahkeme-i Temyiz bölümlerinden kurulan ve başkentte çalışan Divan-ı Ahkam-ı Adliye vardı. Bu yüksek yargı kurumunun üyeleri için azledilmezlik prensibinin kabul edilmiş olması ve kararlarının hiçbir makam tarafından bozulamayacağının tanınmış bulunması, icra kuvvetiyle yargı kuvvetinin ayrılmış bulunduğunu ifade eder. Bundan başka yargı kuvvetinin istiklalini kazandığını ve hakim teminatının kabul edilmiş olduğunu da gösterir. Hiç şüphe yok ki bu hususlar adalet cihazının garplılaşması yönünden büyük önemi haizdir. Yeni ve garplı bir yargı sisteminin meydana getirilmesi, yeni kanunların tedvin edilmesi meselesini de ortaya atmıştır. Osmanlı devlet adamlarından bir kısmı, başta Ali Paşa olmak üzere Fransız Medeni Kanunu'nun alınması tezini savunmuşlardır. Bu tez kabul edilmemekle beraber, ticaretle alakalı ana esasları tercüme ettirilerek ticaret mahkemeleri için kabul edilmiştir. Nizamiye mahkemeleri için de fıkıh kaynaklarından faydalanılmak suretiyle Mecelle adıyla bir medeni kanunu meydana getirildi. Mecellenin esasını dini kaynaklar teşkil etmekle beraber, tertip ve tanziminde garplı usule riayet edilmiş olması ve Türkçe yazılmış bulunması yenilik olarak kabul edilmek lazım gelir. Abdülaziz devrinde ticaret mahkemelerinin ticaret nezaretinden alınarak adalet nezaretine bağlanması ve sayılarının çoğaltılması da kayda değer bir cihettir. Ordu. Ordunun ıslahı fikri inhitat devrinden beri bütün padişahları meşgul etmiştir. Bu sebepledir ki ilk garplılaşma hareketleri de orduda denenmişti. İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra garplı bir ordunun temelini atmış, Abdülmecit de bu istikamette esaslı bir şekilde çalışmıştı. Bununla beraber Kırım Muharebesi Osmanlı ordusunun tek başına imparatorluğu muhafaza edecek kudrette bulunmadığını göstermişti. Abdülaziz devrinde bu yön dikkate alınarak kuvvetli bir ordu meydana getirilmesine gayret edildi. Ordu mevcudunun yüksek tutulması için esaslı tedbir alınamadı. Hristiyan tebaadan asker almak prensibi uzun tartışmalardan sonra tatbik değeri bulunmadığı neticesine varılarak tadil edildi. İmparatorluğun Bosna, Hersek ve Kozan gibi devlete asker vermeyen eyaletlerden asker toplamak işi de ciddi mukavemete rastladı. Araplardan zaten asker alınmıyordu. Bu suretle askerlik mükellefiyeti Türklere yükletildi. Askerlik hizmeti muvazzaf, yedek ve müstahfız sınıflarında ve faslalı bir şekilde geçirilmek üzere 20 yıl olarak tespit edildi. Bundan maksat, imparatorluğun savunması icap ettiği vakit askerlik vazifesini yapabilecek çok sayıda insanın mevcut bulunmasıydı. Orduya Batı ordularının kullanmakta oldukları en yeni silahlar temin edildi. İmparatorluk savunma zarureti göz önünde tutularak stratejik bölgelere ayrıldı ve 6 ordu merkezi teşkil edildi. İlk defa olarak bir hassa alayı kuruldu. İlk defa olarak ordunun teknik hususlarıyla meşgul olunmak üzere harbiye nezareti kuruldu. Bundan başka harp okulu için yeni bir bina yapıldı. Bu suretle meydana gelen ordu dış görünüşü itibariyle heybet göstermekteydi. Fakat küçük subayla subay ve komutan noksan bulunduğu için yapısı sağlam olmaktan uzaktı. Girit isyanının aylarca sürmüş bulunması da bu ciheti tevsik eden bir olaydır. Abdülaziz devrinde orduya verilen önem donanmaya da verilmiştir. Yabancılardan satın alınan kruvazörlerle ve diğer harp gemileriyle teşkil edilen donanmanın Akdeniz'deki donanmaların ikincisi olduğu iddia edilmiştir. Fakat bu ancak tekne itibariyle bir ikincilikti. Deniz personeli kifayetsiz olarak yetiştirilmişti. Bütün bu sebeplerle Abdülaziz devrinin askeri satveti görünüşe göredir ve hatta satvet dahi yabancılardan alınan borç parayla ve yine yabancılardan satın alınmış silah ve vasıtalarla sağlanmış bulunduğu için temelsizdir. Milli eğitim. Abdülaziz devrinde medrese inhitat halindeki durumunu muhafaza etmiş ve her türlü yenilik hareketlerine karşı gelmekte ısrar göstermiştir. Medrese dışında 2. Mahmut devrinden beri kurulmasına başlanmış olan garplı eğitim sisteminde ciddi bir gelişme görülmüştür. Devlet adamlarının eğitimin önemini kavramış bulunmaları ve yabancı devletlerin Avrupalı bir eğitim kurulması hususunda onları teşvik etmeleri, Avrupa'yı tanımış olan Türk aydınlarının türlü yayın vasıtalarıyla umumi efkara eğitim meselesinin önemini belirtmeleri bu gelişmenin başlıca sebeplerini teşkil etmiştir. Ali Paşa'ya göre eğitim devletin devamı için birinci derecede önemliydi. Fuat Paşa İslamiyet'in emrettiği ilimle sair milletlerin tahsil edildiği ilim arasında hiçbir fark mevcut bulunmadığı kanaatindeydi. Ziya Paşa garbın refahıyla şarkın sefaleti arasındaki farkın Garbın eğitimindeki terakkiye atfediyordu. Yabancı devlet ve ilim adamlarından Türklerle münasebeti olanlar onlara eğitim sistemini yeni baştan düzenlemeyi tavsiye ediyorlardı. İçlerinden bazıları bu hususta layihalar tanzim ederek hükümet adamlarına sunuyorlardı. Bu atmosfer içinde 1869'da meydana getirilen Marif-i Umumiye Nizamnamesi ile devletin eğitim politikasının esasları ve eğitim sisteminin dereceleri ve sınırları tespit edildi. Sıbyan okulları, mahalle ve köy okulları ıslah edildi. Rüştiye okulları, ilk okullarının ikinci kademesi sayısı yüzlerce arttırıldı. İdadi okulları, ortaokullar çoğaltıldı. Vilayet merkezlerinde birer sultani lise kurulması kabul edildi ve ilk defa olmak üzere İstanbul'da Fransızca dilinde eğitim yapmak üzere Galatasaray Sultanisi Lisesi kuruldu. Abdülmecid devrinde prensip itibariyle kurulması kararlaştırılmış bulunan Darülfünun, üniversite yine bu devirde kuruldu. Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye, Sivil Tıp Okulu, Eczacı Okulu, Kaptan ve Çarkçı Okulu, Mülkiye Mühendis Okulu, Darül Müallimat, Kız Öğretmen Okulu ve Sanat Okulları da kuruldu. Hiç şüphe yok ki bütün bu eğitim müesseseleri bina, vasıta ve öğretim üyesi yönünden kusursuz değildi. Fakat buna rağmen garplı eğitimin kademeleri artık meydana gelmiş demekti. Eğitimle alakalı meselelerden Türkçenin sadeleştirilmesi ve her dereceli okullarda ve programlarda bu dile daha fazla yer verilmesi, Türkçe ilmi terimler meydana getirilmesi gibi meselelere de bu devirde eskisine nispetle daha büyük önem verilmeye başlandı. Bütün bu faaliyetlerden her biri mutaassıp kimselerin mukavemetlerine maruz kaldı. Bununla beraber cemiyetin bünyesi artık garbın eğitim müesseselerini temsil edecek bir karakter iktisap etmeye başlamış bulunuyordu. Bu sebepledir ki yavaş da olsa laik eğitim istikametinde bir ilerleme gelişmeye başlamış oldu. Maliye. Abdülaziz devri 15 yıllık barış devri olmasına rağmen milli siyaset bakımından 15 yıllık mali buhran devridir. Babali, devletin hakiki ihtiyaçlarının neden ibaret olduğunu bilmediği için hakiki devlet masraflarının da neden ibaret olabileceğini kestiremiyordu. Bu sebeple masraf gelire göre değil, gelir masrafa göre ayarlanıyordu. Büyük devletler ıslahat fermanı ile bir bütçe tanzim edilerek her yıl ilan edilmesi şartını kabul ettirmişlerdi. Abdülaziz devrinin ilk yıllarında bu bütçe tanzim edildi ve giderlerle gelirler arasında açık bulunduğu anlaşıldı. İşte Abdülaziz devrinde halledilmesine çalışılan mali program bu açığı kapatmak suretiyle denk bütçe sağlanması oldu. Fakat bu iş başta padişah olmak üzere bütün devlet adamlarının evvela zihinlerini değiştirmeleri, sonra yeni bir maliye teşkilatı kurmaları ve yeni gelir kaynakları bulmaları ile mümkündü. Halbuki padişah olsun, devlet adamları olsun, devlet hazinesinin zararına olarak yaşamaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Yakın çağın başında 3. Selim maliyeyi düzenlemek için "Ben kuru ekmek yemeye hazırım," demişti. Abdülaziz ise saray yanında saray yaptırmakla hızını alamıyordu. Devlet adamları da köşk, yalı, konak yaptırmakla padişahın devrine debdebe ve haşmet dekoru vermeye çalışıyorlardı. Bu arada ordu ve donanmanın kuvvetlendirilmesine de çalışılıyordu. Bütün bu işler için lüzumlu olan parayı eskiden olduğu gibi müsadere yolu veya örfi vergiler tarh etmek suretiyle temin etmeye imkan kalmamıştı. Avrupa devletlerinin itirazından korkulduğu için yeni vergiler de tarh edilemezdi. Gümrük varidatının artırılması kapitülasyonlar sebebiyle imkansızdı. Bu şartlar dahilinde bütçe açığını kapamak için tek çıkar yol yabancılara borçlanmaktan ibaretti. Abdülaziz devri de bu yolu tuttu. 15 yıl içinde 6 defa borçlanıldı. Abdülmecid devrinin son yıllarında da zaten 4 defa borçlanılmıştı. Bu sebeple 10 borçlanmanın sikleti maliyenin üzerine çöktüğü, bu mali siyaset tam bir miras yedilikti ve günlük bir geçim temin etmekten başka faydası yoktu. Her borçlanmaya devletin gelir kaynaklarından bir kısmı karşılık gösterilmiş ve bu suretle terhin edilmişti. Alınan borç para imparatorluğun iktisadi gücünü artıracak işlere sarf edilmeyip lüks ve sefahete ve bir de ordu, donanma ihtiyaçlarına ve iç isyanların bastırılmasına gittiğinden mali iflas tabii bir neticeydi. Bu netice de 1875'te hasıl oldu. Devlet borçlarının faizini bile ödeyemeyecek duruma düştü. Mali iflas devletin siyasi itibar ve prestijini de sarstı. Yabancı ve yerli umumi efkar bir mesul aramaya başladı. Osmanlı umumi efkarı için mesul Abdülaziz'di. Avrupa umumi efkarı için Türklerdi. Umumi efkarın bu galeyanı padişahın tahtını kaybetmesine ve Osmanlı-Rus harbine başlıca amil oldu. Ekonomi, ticaret ve bayındırlık. Kırım Muharebesi tarih yazarları tarafından çok idealize edilmiştir. Dini mülahazaların dışında hak ve adalet için yapıldığı iddia edilmiştir. Muharebe neticelerine göre incelendiği vakit bu iddiaların doğru olmadığı görülür. Paris Muahedesi'nin 9. maddesinde zikredilen ıslahat fermanı Osmanlı Devleti tarafından kendisine yardım etmiş olan devletlere yardım borcunu ödemek için verilmiş bir çek mahiyetindedir. Hatta bu çekte harpte tarafsız kalmış olan devletlerle Rusya'nın bile hissesi vardır. Islahat fermanı Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik istilasının prensiplerini ihtiva eder. Yabancı sermayesinin Osmanlı İmparatorluğu'nda yerleşmesi, yabancılara imparatorlukta mülke tasarruf hakkının verilmesi bu fermanla kabul edilmiştir. Abdülaziz devrinde bu prensipler tatbik edildiği gibi yabancılara yeni menfaatler sağlayan yeni ticaret muahideleri de imzalandı. Bu suretle Osmanlı İmparatorluğu yabancı mallarının sürüldüğü bir pazar haline geldi. Yabancı mamulleri karşısında tutunmaya çalışmış olan yerli endüstri adeta silindi. Yabancılar mülk sahibi olarak Osmanlı memleketlerinde yerleşmek ve iç ticarete de hakim olmakla Türkler kendi yurtlarında yabancı gibi bir duruma girdiler. Türklerin vazifesi bundan böyle Avrupa endüstrisine ham madde yetiştirmekten ibaretti. İmparatorluk da kuvvetli bir ekonomi meydana getirmek için bütün maddi imkanlar mevcuttu. Fakat bu imkanları kullanmak için devletin her şeyden önce kendi gücüne güvenmesi icap ediyordu. Halbuki Bab Ali iç isyanlarında bile büyük devletlerin müdahalesine engel olamıyor ve onların isteklerini hesaba katarak bu isyanlarda hareket ediyordu. Böyle bir durumda devlet eliyle bir endüstri kurmaya imkan ve ihtimal yoktu. Devletin menfaatine uygun bir dış ticaret politikası da takip edilemezdi. Dolayısıyla dünyanın en zengin bir imparatorluğunda halk boğaz tokluğuna çalışmak mecburiyetinde kaldı. Bunun için de ziraatle ve küçük mahalli sanayi işleriyle uğraşmaya devam etti. Fransa ve İngiltere bu hususta yardımda bile bulundular. Tohumluk ve makine verdiler. Bu suretle Osmanlı Devleti'ni büyük bir çiftlik, halkı da ırgat durumuna getirdiler. Kendileri de gerçekte çiftlik sahibi vaziyetindeydiler. Çünkü istihsal edilen ham maddenin fiyatını onlar takdir ediyorlardı. Bu hal bazı Osmanlı aydınlarının gözüne çarpmadı değil. Yazdılar, çizdiler. Fakat halk cahil, hükümet zayıf olduğu için bir netice elde edemediler. İmparatorluk gün geçtikçe yabancı ekonomisinin kudreti altında ezilmeye devam etti. Bu şartlar dahilinde devletin müstakil bir bayındırlık politikası olamayacağı tabiiydi. Abdülaziz devrinin yol ve demir yolu gibi büyük bayındırlık hareketleri de yine yabancı sermayesi tarafından ve istismarcı bir zihniyetle geliştiriliyordu. Siyasi ceryanlar. Abdülaziz devri büyük ümitlerle karşılanmıştı. Ümitsizlik içinde sona erdi. Bilhassa 1867'den sonra padişaha ve Babali'ye karşı umumi bir muhalefet baş gösterdi. Kimse kendi halinden memnun değildi. Herkes memnuniyetsizliğini kendi seviyesine göre ifade ediyordu. Medrese adamları camide, halk kahvelerde, münevverler gazetelerde idareyi tenkit ediyorlardı. Yabancı devletlerde bu tenkitlerden faydalanarak hükümete ıslahat tavsiye ediyorlardı. Bu atmosfer içinde ilk defa olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi bir muhalefetin bir parti şeklinde teşekkül ettiği görüldü. Avrupa'da faaliyette bulunan Genç Osmanlılar Cemiyeti üyeleri Avrupa devletlerinin idare tarzlarının tesiri altında kalarak Osmanlı Devleti'nde de meşrutiyet idaresinin kurulması için mücadeleye giriştiler. İçlerinden bazıları Türkçülük hareketinin de fikri sahada ilk mübeşşirleri oldular. Batı'da tahsil görmüş ve Batı usulündeki Osmanlı okullarından yetişmiş kimseler arasında bu yeni fikir ve his hareketi büyük tepkiler yarattı. Bu suretle imparatorluğun seçkin zümresiyle padişah ve Babali arasında büyük bir siyasi görüş farkı meydana geldi. Padişah meşrutiyet taraftarı değildi ve olamazdı. Padişahın lütuf ve ihsanıyla sadaret makamına gelen ve vükela heyetine iştirak eden devlet adamlarından büyük bir kısmı meşrutiyeti beğenmiyorlardı. Bu sebeple rejimi savunmak için çalıştılar. Onlara göre Gülhane Hattı Hümayunu'nun ve ıslahat fermanının prensipleri dairesinde meydana getirilecek bir idare tarzı mükemmel bir tarzdı. 1867'den sonra devlet şurasını kurmakla, nizamiye mahkemelerini tesis etmekle ve bu müesseselerde Türkler yanında Hristiyanlara da yer vermekle saltanat idaresini kuvvetlendireceklerini sandılar. Medresenin kontrolündeki mutaassıplarsa ne genç Osmanlıların ne de padişahla Babali'nin fikir ve hareketlerine iştirak etmiyorlardı. Onlara göre imparatorluk idaresinin zaafı din hislerinin zayıflamasından ve müesseselerin garplılaşmasından ileri geliyordu. Fakat medrese çok zayıflamıştı. Bir fikir değil, dogmatik bir his ifade ediyordu. Yalnız bu hisle de başlamış olan fikir hareketlerini de durduramazdı. Zaten medresenin önlemeye çalıştığı islahat, hürriyet ve meşrutiyet fikirleri sadece imparatorluğun bünyesinden gelen bir hareket de değildi. Yabancı umumi efkarı devamlı bir şekilde bu konuyla alakadar olmaktaydı. Büyük devletler de ıslahat işlerine müdahaleleriyle meşrutiyet istikametinde terakkilere sebep oluyorlardı. 1871'den sonra Abdülaziz'in keyfi ve istibdatçı bir idare kurmak teşebbüsüne girişmesi, gelişmekte olan hürriyet ve meşrutiyet cereyanlarının sertleşmesine ve yayılmasına sebep oldu. Ve neticede Abdülaziz bu cereyanların tesiriyle tahtından bile atıldı. Devri de bu suretle son buldu.